Ayrım 8, 2. Adam, 1950-1964, 3. cilt, Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 103. Mihnet yolu. Çile bir soy yaşantıdır. Ama ya çökertir ya olgunlaştırır. İnönü'ye gelince o çileden korkmaz. Çileyi tatmış ve değerlendirmesini bilmiştir. Şu sözler İnönü'ndür. Her türlü ideal uzun mihnet ve çile yolundan geçilerek elde edilir. Sağlığımızda biz idealimize varacak mıyız bilmiyorum. Fakat mirasçılarımıza herhalde temiz miras bırakacağız. 13-6-1962 İsmet İnönü. 4. Ansiklopediden bir isim çıkarılıyor. Şimdi gene geriye bakalım. Otoriter bir iktidarın çok partili demokratik bir iktidara çekişmesiz devrinin içeride ve dışarıda İnönü lehini uyandırdığı olumlu yankıları bütünüyle tekrara elbette lüzum yoktur. Ama burada bu havayı yine de biraz hatırlatmak lazım. Çünkü zaten konumuz bu yankılar içinde başlayan bir yolculuğun çetin hikayesidir. Evet, yankılar hakikaten övücüydü. Dışarıdaki yankılardan bazı küçük aktarışlar. 14 Mayıs'ta dünyada bir hadise olmuştur. Bu hadisenin bizim ve hür demokratik faaliyetler ve demokratik hükümet şekilleriyle alakadar diğer devletler için çok mühim bir hadise olduğunu zannediyorum. Türkiye'de yapılan seçimlerin Türk tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiğine eminim. 1938 yılından beri Cumhurreisi olan İnönü seçimlerde büyük bir farkla yenilmiş fakat bu mağlubiyet partisinin ve kendisinin gayet geniş ve ileri görüşlü demokratlar olduklarını göstermiştir. Bu genç cumhuriyet faal ve serbest bir seçim yapabilmek iktidarını bütün dünyaya ispat etmiştir. Amerika haricinde az yerde bulunabilen hakiki iki partili bir memleket olduğuna hepimizi inandırdı. İsmet İnönü seçimlerin yapılabilmesini temin eden dürüst ve temiz bir seçim kanunu çıkarmakla kalmadı. O aynı zamanda Türkiye'de iki partili sistemin kurulmasında büyük rolü olan müstesna yaratılışlı bir devlet adamıdır. Senatör Mann, Amerika. İktidar partisinin örnek teşkil edecek tarzda dürüst davrandığı bu seçimlerde Türk halkı tarihin yeni bir devresini idrak etmektedir. Orwell gazetesi Paris. Türk seçimlerinin hayret verici neticesinden yalnız Türkler değil, Garp demokrasisi de hakkıyla gurur duyacaktır. New York Times. Bu vesileyle burada mesela Ahmet Emin Yalman'dan şu satırları alalım. Muhterem İsmet İnönü, zekaları, bilgileri, iyi tedbir ve hesapları ile ve basiretleri sayesinde harp meydanlarında zaferler kazanmış kumandanlar çoktur. Siz de bunlardan birisiniz. Fakat sizin bunların haricinde öyle bir zaferiniz var ki milletlerin mukadderatında başrolleri oynayanların pek azına bunun eşi nasip olmuştur. O da kendi nefsinize, kendi ihtiraslarınıza, kendi buyurma ihtiyatlarınıza, kendi iktidar iftiranıza karşı elde ettiğiniz büyük zaferdir. Türk milleti kendi mukadderatına hakim olma yolunda eşsiz bir zafer kazanırken sizin kendi nefsinize karşı yaptığınız mücadeleden ve kazandığınız galebeden çok istifade etmiştir. Sizin bu milli zaferin amilleri arasında yüksek bir mevkiiniz vardır. Bu sayededir ki 12 seneden beri işgal ettiğiniz Cumhurreisi mevkiinden ayrılırken küçülmeyeceksiniz, milletin nazarında yeni bir mertebeye yükseleceksiniz. İçeride ve dışarıdaki çeşitli övgüler arasında Ahmet Emin Yalman böyle yazıyordu. Ama tarihte fedakarlıkların bedeli hemen daima çilelerle ödenir. Bu kaide elbette ki İnönü için de böyle olacaktı. Ahmet Emin'in bu yazıların üzerinden çok geçmeden Adnan Menderes'in İnönü'yü daima Atatürk'ün kanadı altında ve gölgesinde yaşamış olan bir siyaset adamı olarak şahsiyetsizleştirmek istemesinde bu mana vardır. Onun daha başta değindiğimiz ve 14 Mayıs'tan hemen sonra İnönü'yü askerleri hükümet aleyhine ihtilalle teşvik eden adam gibi suçlamasında da bu tarihi kader dile gelir. Gene daha ilk adımda mesela İzmir'de bir DP öncüsünün İnönü'yü sınır dışı etmek, idam ettirmek etkileri de çekilecek çilelerin sadece habercileriydi. Şimdi biz bu gelişmeleri hem İnönü hem CHP ile ilgili olaylar açısından az veya çok önemli bazı hadiseler üzerinde biraz daha izleyelim. 14 Mayıs'tan sonra ve Bolu DP milletvekili Zuhri Danışman'ın mektepler için yazdığı tarih kitabında İstiklal Harbi'nin İnönü Muharebeleri safhası hiç zikredilmedi. Bu yakışıksız hareket tenkit edilince olay Milli Eğitim Bakanlığı'nca tarih kitabı basılırken İnönü Muharebelerine ait fasikül matbaada unutulmuş ve kitaba bu suretle girmemiştir şeklinde gülünç, garip bir açıklama ile geçiştirilmek istendi. İnönü Ansiklopedisi adı altında yayınlanmakta olan ansiklopedinin de ismi değiştirildi ve ansiklopedilerde İsmet İnönü adına da yer verilmedi. Sanki bu gök kubbe altında bu isimde bir ünlü kişi yaşamamıştı. Taassubun ve gerici eğilimlerin hoş görülmesi yolunda bir bakışta küçük gibi görülen tavizlere gidildi. Camilerde Halk Partisi aleyhine yürütülen vaazlara müdahale edilmedi. Böylece camiye günlük siyasetin girmesi yolu açıldı. Din ve siyaset. Sonra bu yol çok kullanıldı. Parti adına tertiplenen, parti adına ilan edilen ve radyo ile yayınlanan mevlitler ayrıca propaganda vasıtası haline getirildi. İktidarın hemen ilk aylarında camilerde yer alan konuşmalardan birkaç misal verelim. 1. Ankara Taceddin Camii İmamı Tevfik Efendi'nin 30 Mayıs 1950'de camideki vaazından. Halk Partisi hükümeti kanımızı emiyordu. Milyonları çalıp dinsizliği yaydılar. Allah bizi onlardan kurtardığı için hep beraber Allah'a ve Demokrat Parti hükümetine dua edelim. 2. Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde 4 Temmuz 1950'de vaaz veren vaiz şöyle konuşuyordu. Cumhuriyet Halk Partililer Fransa'dan bile daha fazla kafirdirler. Çeyrek asırlık Cumhuriyet ve İnkılap Hareketi onların bu küfür yoluna sapmalarına vesile vermiştir. Milletler layık oldukları idareye sahip olduğumuza göre Allah indinde inşallah mevkimiz düzelmiştir. Silah şüphe yok ki keskindi, tesirliydi. Ama keskin silah kullananlar yanlış hamleden sakınmazlarsa bu silah bir gün bizzat nizamın ve devletin varlığına karşı da kullanılabilirdi. Nitekim daha sonraları ve gene böyle müsamahalardan faydalanacak olan Said-i Nursi, Kürdi etrafında Nuruculuk adını alacak bir cereyan ve bir gizli teşkilatlanma hareketi halife sınırda bekliyor diyecek kadar ülkeyi sarsacaktı. İktidar bu gelişmeler karşısında hakikaten müsamahalıydı. Bu yolda iktidara karşı yapılan uyarı veya tarizlere başvekil 1952 Aralık başında Kayseri konuşmasında irtica yoktur şeklinde sudan bir cevap verdi. Fakat bu konuşmadan bir gün sonra Malatya'da hem de bir lise öğrencisi Ahmet Emin Yalman'a irticaya yeren bir makale yazdığı için tabanca ile ve öldürme kastı ile 6 el ateş etti. Yalman yaralandı. İşin tepkisi geniş oldu. Hatta Menderes 6 Aralık 1952'de Adana'da irtica konusu değinen bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Malatya hadisesi dini kendi maksatlarını alet etmek isteyenlerin toplu halde çalışma kararında olduklarını göstermiştir. Din gibi mukaddes bir mevhumun bir takım cemiyet çöküntülerinin ve siyaset bezgiyanlarının aleti haline gelmesine bu memleketin tahammülü yoktur. Laikliği din düşmanlığı şeklinde almak bizim vicdan hürriyeti anlayışımıza asla uymaz. Ama bu sözler söylenirken Demokrat Parti mebuslarından Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu Cihat yani din yolunda kutsal savaş adında bir gazete çıkarıyordu. Gazetesinde Atatürk ve inkılapları aleyhine neşriyat yapıyordu. Gerçi Malatya hadisesinden sonra Ustaoğlu partiden çıkarıldı. Fakat laik esasların korunması ve dinin siyasete alet edilmemesi için devamlı tesirli bir harekete yönelilmedi. Bu tutum daha sonra çok daha genişleyecek olan ve dini siyasi vasıta olarak kullanan hareketlerin güçlenmesine yol açtı. Ve bu gelişme yalnız DP için değil rejim için de bir şanssızlık oldu. İşaret ettiğimiz gelişmeler sırasında bazı hazin sahnelerde geçiyordu. Mesela Ankara'da Zincirli Camii vaiziyken milletvekili seçilen Ömer Bilen, dini siyasete alet ettiği için mahkum edilip cezası bir türlü infaz edilmeyen Ödemiş vaizin affı için meclise getirilen tasarıyı savunurken garip vaziyetler takındı. Kolunu halk partilerin topluca oturdukları tarafa uzattı, parmağıyla ünlüyü işaret ederek haykırdı. Sizler dahi bu vaizin affı için konuşulan kanunun lehinde lehinlerinizi kullanacaksınız. Ta ki siz Cumhuriyet Halk Partililer eski günahlarınızı bu vesileyle biraz azaltmış olasınız. İnönü, irtica ve dinin siyasete alet edilişi konularında daima uyanık olmuştur. Ama bir gün gelip Büyük Millet Meclisi kürsüsünden eski bir cami imamının parmağını onun gözlerini oymak istermişçesine uzatarak haykıracağını elbette düşünmemişti. Bu sahne İnönü'yü çok müteessir etmiş olacak ki söz aldı ve konuşması sert oldu. Yurdumuzu istila eden Yunanlarla giriştiğimiz muharebelerde biz bir yandan mütecaviz Yunanlara karşı şeref ve vatanımızı korumaya çalışırken diğer taraftan işgal kuvvetlerinin aleti haline getirilmiş olan Şeyhülislam Dürri Efendi'nin yıkıcı fetvalarıyla uğraşmaya mecbur kalıyorduk. Şeyhülislam Dürri Efendi bu fetvalarında Anadolu hareketini idare edenlerin yani bizlerin padişaha isyan eden kimseler olmamız itibariyle ve bizlerin emri altında çalışan askerlerin de kafir sayılacaklarını, ölürlerse şehit sayılmayacaklarını bildiriyordu. Bugün meclis kürsüsünde konuşan bu hoca gibi ve dün Yunan tayyareleri ile fetvalarını Türk siperlerine attıran Şeyhülislam Dürri Efendi gibi kimseler mukaddes din mevhumlarını siyaset sahnesine getirmek isterlerse de artık bu gibi kimseler Türk milletini böyle muzur hareketlerinden dolayı zarara sokamayacaklardır. Sahne hakikaten hazindi. Yalnız Dürrizade zamanında ve onun takımının değil fakat son asırlardan beri tarihimiz boyunca ileri harekete köstek olan kara irticağın bir gün olup Millet Meclisi'nden hem de Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin ikinci adamına karşı dile gelebilişi düşünülecek bir hadiseydi. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden gözlerine parmağını uzatan bu hocanın simasında İnönü'nün İstiklal Savaşı'nda kendisini ve arkadaşlarını idama mahkum eden Dürri Hoca'yı hatırlayışı cidden hazindi. Fakat asıl hazin olan bu hareketlere karşı iktidar müsamahasının eksilmemesiydi. Nitekim daha sonraları ve 1957 seçim kampanyasında Konya'da bir konuşma yapan Adnan Menderes'in bazı sözleri kolay sinirlenmez bir insan olan İnönü'yü sinirlendirecek ve çok sert konuşturacaktır. Büyüklerimizin Konya'da din ve diyanetten bahsettikten sonra Ankara barlarında çıplak kadın oynatmaları tarihin garip cilvesidir. Bu Bu arada Adnan Menderes'in Konya'da ve hiçbir cami sıkıntısı çekilmezken eski eserler müzesi halinde kullanılan ve ona göre onarılmış olan Sahip Ata Medresesi'ni bir emirle hemen boşalttırarak cami haline getirmesi bir kısım Konya aydınlarını da üzdü. Müzenin eşyası ve mermer eserler mezarlık aralarına atıldı. Kaldı ki bu medrese hiçbir zamanda beklenilen cemaati bulamadı. Çünkü bölge zaten büyük camiler bölgesiydi. Şimdi incelemelerimize devam edelim. İnönü'ye göre inkılapçılık nedir? Atatürk'ü devam ettirmek ve Atatürk'ü ikmal etmek. Atatürk'ün ölümünden sonra bu ne dereceye kadar mümkün olmuştur? Bu soruların cevapları kendi açımızdan bu kitabın ikinci cildinde etraflıca işlenmeye çalışılmıştır. Ama gerçek olan şuydu ki inkılaplar elbette ki tamamlanmamıştı. Zaten hiçbir inkılap tamamlanmaz. Her inkılabın sonu bir istihale, yani devamlı bir biçim değiştirmedir. Eğer İnkılap bir irtica bataklığına saplanmazsa nihayet bir tekamül, yani bir evrim akışı haline alır. Türk inkılabı da elbette ki bu kanunun içinde yürüyecekti. 1950 seçimlerinden sonra Menderes'in bu konuyu halka mal olmuş veya mal olmamış inkılaplar gibi bir açıdan ele alışı inkılapların korunabilmesi bahsine esnek bir ölçü getirmişti. Hangi inkılaplar halka mal olmuştu ve hangileri olmamıştı? Bunun ölçüsü neydi? İşte bu suretledir ki 1950'den sonra inkılaplar bahsi kolay konuşulan bir hal aldı. İnönü'yü de zaman zaman harekete getirdi. Aslında geriye ve eski şekillere dönüş meyli mebuslar arasında bile vardı. Mesela bu iş Ömer Bilen Hoca'ya sorulsa bu dönüş kim bilir nerelerden başlar, nerelere giderdi. Hülasa bu konuda bir kısım milletvekilleri arasında ruhi kaypaklık aşikardı. Mesela eski Kuvayi Milliyeci olan Sinan Tekelioğlu bir gün şöyle haykırdı. Anayasanın dilini kimse anlamıyor. Ulus ne demek? Egemenlik ne demek? Ve meclis hemen Türkçeleştirilmiş anayasayı bir kanunla eski Osmanlıcasına döndürdü. 1924 Osmanlıca Anayasa 11-1945 tarih ve 4695 sayılı kanunla Türkçeleştirilmişti. Gene daha önce de değindiğimiz gibi ceza kanununun Arapça ezanı yasaklayan 526. maddesi aman Ramazan'a yetiştirelim çabaları içinde bir acelecilikle kaldırılmıştı. Türkçe ezanın yerini Arapça ezan aldı. Ramazan'a da yetiştirildi. İnönü bu tasarruflardan ve bunlara benzer belirtilerden elbette ki tedirgindi. 1952 yılına girerken partiler arasında bahar havasından ortada eser kalmamıştı. Bilhassa iki konu muhalefeti çok rahatsız etti. Bunların biri CHP'nin mallarını el koymak, diğeri de halk evlerini kapatmak işiydi. İktidar daha ilk günlerinden başlayarak Halk Partisi kayıt ve muhasebelerine el atmıştı. Gönderilen maliye müfettişleri kayıtlar çıkarmak, hesapları incelemekle meşguldüler. Halk evlerinin kapatılacağı söylentileri ise muhalefet için çok üzücüydü. Çünkü halk evleri şeklen partiye bağlı olmakla beraber bir parti örgütü olmaktan ziyade halk eğitim merkezleri niteliğini taşıyorlardı. Ve zaten artık iktidardan ayrılmış olan CHP'nin mali imkanları ile yürütülebilecek şeyler değildi. Buralara önceden hükümet yardımları yapılıyordu. Bu sebeple CHP'nin yetkili bir temsilcisi iktidar partisiyle temasa geçerek bu kuruluşların Halk Partisi organı olmaktan çıkarılarak birer vakıf veya buna benzer tesis haline getirilmesini fakat kapatılmamalarını teklif etti. Bu takdirde halk evleri bütün partiler için müşterek, daha doğrusu özgür eğitim merkezleri halinde faaliyetlerini devam edeceklerdi. Fakat iktidarın kararı kesindi. Zaten Adnan Menderes'in mecliste ve 4-5-1951 tarihinde Atatürk aleyhinde işlenen suçlar kanunu tasarısı müzakere edilirken halk evleri hakkındaki sert hükümler bu konuda iktidarın dolgunluğunu gösteriyordu. Menderes'in daha önce verdiğimiz bu sözlerinde ifade ettiği gibi ona göre halk evleri, halk odaları kurmak, gençlik teşkilatını ele almak faşistvari telakki ve düşünceleri mahsulüydü. Halbuki Menderes bu halk evlerinin biraz da kurucularından sayılabilirdi. Çünkü mesela Aydın Halk Evi'nin teşkilatlandırıcısı oydu. Aydın'da ilk halk evi açılırken sözleri ateşliydi. Onun bu açış nutkundan mesela şu sözlerini bir daha okuyalım. Milletimizin yükselmesi yolunda her ihtiyacı gören ve sezen büyük gazi, içtimai hayatımızda, kültür hayatımızda çok derin bir boşluğu dolduracak ve ihtiyaca cevap verecek bir tesis ve teşekkülün esasını ve temellerini kurma şerefinde kazanmıştır. Fakat gene Menderes 2-5-1951 tarih ve 5830 tarihli kanunla halk evlerini kapatmaya sevk eden, hatta onu mesela 1955'te eski halk evlerinden bahsederken şu şekilde konuşturan büyük değişiklik acaba neydi? Halk evleri içi boşalmış, tarihe karışmış, maksatsız birer varlık halindeydiler. Bunlar partileri için birer utanç mevzu teşkil ediyorlardı. Evet, bu büyük değişikliğin izahı hakikaten güçtür. Şimdi bu kuruluş veya müesseselerin tasfiyesi olayını da içine alan hareketi görelim. Halk evlerinin kapatılması kanun tasarısı Ağustos 1951 başında Millet Meclisi'ne geldi. Halk evlerinin eski Türkçe ocaklarının ilgası suretiyle kurulmaya başladığı malumdur. Meşrutiyette İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin havası içinde kurulan ve o zaman bilhassa gençlik üzerinde derin etkiler yapan Turancılık, ırkçılık sloganları bu teşkilatın ruhunu teşkil ediyordu. Fakat kapatılmadan önce Türk Ocakları yeni temel fikir akımları yaratamamış, canlılığını kaybetmiş, tarihi hayatını tamamlamış haldeydiler. Atatürk ve Türk Ocağı lideri arasında saatlerce süren müzakereler sonunda Türk Ocakları'nın kapanmasından önceki bu hali Suyu Arayan Adam isimli eserimde canlandırmaya çalışmıştım. Sayfa 464-467 ikinci baskı. Halk evlerine gelince bu teşkilatın hazırlık safhasında ve Doktor Reşit Galip'in başkanlık ettiği hazırlık komisyonu çalışmalarına katıldığım için bunlardan beklenen ana vazifeleri hatırlıyorum. Halk evleri, misak-ı milli milliyetçiliği ruhu içinde ve CHP prensiplerine uygun birer halk eğitim merkezi olarak çalışacaklardı. İlk defa 19.1.1931'de 14 halk evi ve gene o sene içinde 26 halk odası kuruldu. Halk evleri kapatılırken halk evlerinin sayısı 470, halk odalarının 4332 idi. 5830 sayılı kanun yürürlüğe girdiği zaman bu teşkilatın 19 yıl, 5 ay ve 19 günlük ömrü sona eriyordu. Bu konuda İnönü geniş konuşmasını 6 Ağustos 1951'de yaptı. Bundan önce ve iki tarafın temsilcileri arasında bu teşekküllerin durumu ve alacağı şekil üzerinde aylarca süren temaslar yapılmış fakat netice alınmamıştı. CHP halk evlerini elinde tutmak istemiyordu. İnönü'nün teklifi şuydu: anayasa hükümlerine ve mevcut mevzuata uygun olarak hareketin esas tutulması ve halk evlerinin bir tesis halinde ve siyasi partiler üstünde kalacak bir idareye tabi olarak bütün vatandaşların istifadesine konulması. CHP iktidarla da uzun süren temas ve istişareler sonunda hazırladığı kendi statü tasarısını parti grup başkan vekili eliyle iktidar sözcülerine sunmuştu. DP buna ancak 11.6.1951'de bir karşı proje verdi. 20.6.1951'de bu yeni proje üzerinde muaddel bir proje meydana çıktı. Fakat temaslar da orada kesildi. İktidarın kanun tasarısı işte bunun üzerine ve İnönü'nün tabiriyle ansızın meydana atıldı. İnönü meclis tartışmaları sırasında ve 6 Ağustos 1951'deki meclis konuşmasında bu tasarının hepsi de Atatürk devrinde iktisap edilmiş olan CHP mallarını Atatürk ve Türk Ocağı liderleri ile varılan muvafakat sonunda devralınan Türk Ocakları da dahil olduğu halde, halbuki Türk Ocakları tarihi vazifelerini yapmış ama artık tarihi ömürlerini de yaşamış bitirmişlerdi. Bu fiilen sona eriş Türk Ocakları'nın kapanmalarından çok önceydi. Türk Ocakları kapatıldıkları zaman zaten artık yaşamıyorlardı. Ne liderleri ne davaları kalmıştı. Onların bu son nefesten önceki atmosferi aşağıda verilen eserde tasvir edilir. Şevki Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, sayfa 463-468, ikinci baskı. Bir gasp ve yağma gibi göstermesine şiddetle dayatıyordu. Tasarıya göre şu muameleler tekemmül ediyordu. Türk Ocakları'ndan devralınan Türk Ocağı mülk ve binaları gene Türk Ocakları'na iade ediliyordu. Halk evleri fiilen ilga ediliyordu. Bunların malları hazineye intikal ediyor ve bunların dağıtım ve kullanış şekillerini vekiller heyeti tayin ediyordu. CHP'ye teberrü ve satış şeklinde geçen bazı envalin bu tasarrufları tanınmıyordu. Halk evlerinin yapılmış ve yapılmakta olan bütün borçları Halk Partisi'ne yükletiliyordu. Mevcut mevzuatın ve geçmiş Büyük Millet Meclisi'nin bu konularla ilgili muameleleri tek parti devrinin cebir ve nüfuz mahsulü sayılarak tanınmıyordu. Kaldı ki anayasa kurallarına aslında uymayan bu yeni tasarruflar için bir yargı yolu da bırakılmıyordu. Kısaca iktidar bir müsadereye gidiyordu. Halbuki bu konum ya partiler üstü tesislere gidilmek yahut da hatta mümkün olan hallerde yargı yollarına başvurulmak suretiyle pekala düzenlenebilirdi. İşin en ağır cephesi de bu tasarının müzakeresi sırasında iktidar vekil ve millet vekillerinin Halk Partisi şahsında bütün bir devre ve o devrin bütün niteliklerine karşı yaptıkları ağır saldırılardı. Bu saldırılarda derinlere itilmiş ve o güne kadar derinlerde uyuyan binbir ilkel duygunun harekete gelişi ve Millet Meclisi kürsüsünden açığa vuruluşu hazin sahneler yarattı. İnönü işin ya tesis yolu ya haksızlıklar varsa yargı kanalıyla çözümlenmesini savunuyordu. Ona göre bunun aksi bir misal kötü neticeler doğururdu. Rakip siyasi partiyi adalet teminatından mahrum etme teşebbüsünün kurmaya çalıştığımız demokratik rejimi iflah olmaz bir hale düşürmesinden ciddi olarak endişe etsek yeridir. İktidar partisi rakibi olan muhalefet partisine kanun teklifi gerekçesinde görüldüğü üzere her bir suç olan fiiller isnat ediyor ve bu isnatlara hakikat farz ederek müsaadeye gidiyor. Rakip siyasi parti bu isnat edilen fiiller bir hayal mahsulü olduğu halde tasarruflarının anayasa ve kanunlara uygun bulunduğunu müstakil Türk yargıçlarının önünde ispat etme hakkından bu hakta anayasa ile temin edilmiştir. Bir fevkalade kanunla mahrum ediliyor. Bütün bu muameleler anayasanın ihlali mahiyetindedir. CHP ve halk evleri emlakinin ki iktidar tasarısı bunların 200 milyon bir bedel ifade ettiğini belirtiyordu. 27 yıllık iktidar süresince çeşitli bölgelerde, çeşitli şartlarla fakat şahsi mülkiyete değil de parti ve halk evlerine temlik edilen maddi varlıklar olduğu tabiiydi. Bunların iktisabında büyük ölçüde hazine yardımları olduğu da şüphesizdi. Fakat 1923'ten sonra halk bağışı aslında hükümet demekti. Hükümetin ve rejimin icra organları ile yürütülmeyen siyasi kültürel faaliyetleri bu kanalla yürütülüyordu. İşte İnönü bu müsaadele kanunu çıkarılırken bu emlakin ve tesislerin parçalanmayarak fakat CHP'den alınarak bir tesis devrini istiyordu. Hülasa meclis tartışmaları CHP teklifleri üzerinde hiçbir anlaşma ve tadile varılmadan bitti. 8 Ağustos 1951 tarih ve 5830 sayılı kanun tasarısı olduğu gibi çıkarıldı. Neticede müsaadele tamdı. Fazla olarak da parti halk evleri için yapılmış veya yapılacak mesela inşaat borçları gibi borçlardan da ayrıca ve çok büyük meblağlarla sorumlandırılıyordu. Nitekim bu hava az sonra CHP'nin haczi, kapatılması, iflası suretiye tasfiyesi gibi bir cereyan da alacaktı. Bir süre sonra CHP mallarının alınması kanunu da meclise getirilecekti. Halk evlerinin kapatılmaları tatbikatında bazı taşkınlıklar ve hüzün verici sahneler görüldü. Bazı yerlerde halk evlerinin mesela birikmiş kitapları sokaklara atıldı veya şunun bunun elinde kaldı. Şimdi eski halk evleri envanteri artık ortada yoktur. Bu hikaye de böyle bitti. 8. ayrımın sonu sayfa 115.